Sayfa 163. Dışarı çıkınca kendi kendime, olup biteceği mutlaka görmeliyim ama gizlenmem de gerekir. Yoksa 10 köle beni yakalayarak en feci bir ölümle kıyıma uğratırlar dedim. Bunun üzerine kapağın yöresindeki büyük bir ağacın üzerine çıktım, oturup bakınmaya başladım. Bir saat sonra denizde ihtiyar ile 10 kölesini taşıyan teknenin yaklaşmakta olduğunu gördüm. Hepsi kıyıya çıktı ve telaşla bulunduğum ağacın altına geldiler. Ama toprağın yeni kapanmış olduğunu fark ettiler ve büyük bir korkuya kapıldılar. İhtiyar ruhunun çöker gibi olduğunu hissetti. Ama köleler toprağı kazdılar, kapağı kaldırıp aşağıya indiler. Bunu gören ihtiyar yüksek sesle oğluna seslenmeye başladı. Genç çocuk yanıt vermedi. Her yanı aradılar. Onu yüreği bıçakla yarılmış yatağın üzerinde uzanmış buldular. Bunu gören ihtiyar ruhunun çekildiğini duydu ve bayıldı. Köleler de sızlanmaya ve dertlenmeye başladılar. Sonra ihtiyarı omuzlarına alarak merdivenden dışarı çıkardılar. Sonra da genç çocuğun ölüsünü. Yeri kazıp kefenledikleri çocuğu gömdüler. Sonra ihtiyarı kalan tüm zenginlikleri ve yiyecekleri gemiye taşıdılar ve denize açılıp uzaklaştılar. Bunun üzerine mutsuz bir halde ağaçtan indim ve bu felaketi düşünerek boyuna ağladım ve çaresizlik içinde tüm adayı bütün gün ve bütün gece dolaştım. Böylece birkaç gün geçti. Sonunda denizin gittikçe alçaldığını ve uzaklaştığını ve adayla karşısındaki karanın arasındaki alanın tümüyle kuruduğunu gördüm. Sonunda beni bu belalı adanın görünüşünden kurtarmak isteyen Tanrı'ya şükürler ettim ve kumda yürüyerek öteki kıyıya ulaştım. Sonra da sağlam toprağa ayak bastım ve Tanrı'nın adını anarak yürümeye koyuldum. Birdenbire uzaktan büyük bir kızıl ateşin belirdiğini gördüm ve bir koyunu kızartmakta olan insan varlıkları bulacağımı düşünerek bu kızıl ateşe doğru yollandım. Ama daha yakına yaklaşınca bu kızıl ateşin batan güneşin ışıklarıyla tutuşan sarı bakırdan bir saray olduğunu gördüm. Tamamıyla sarı bakırdan yapılmış olan bu büyük sarayı görünce şaşkınlığın sınırına ulaştım ve yapılışındaki sağlamlığı izlerken birdenbire sarayın büyük kapısından yaradanına kurban olunacak kadar endamlı ve güzel yüzlü 10 gencin çıktığını gördüm. Ama onlara eşlik eden saygın bir ihtiyarın dışında bu 10 gencin 10'unun da sol gözlerinin kör olduğunu fark ettim. Bunu görünce kendi kendime Allah Allah ne garip rastlantı, nasıl oluyor da hepsinin sol gözü kör 10 genç böylesine bir araya gelebiliyor dedim. Ben bu düşüncelere dalmışken 10 genç adam yaklaşarak bana selamün aleyküm dediler. Onlara selamlarını iade ettim ve de başından sonuna kadar kendi öykümü anlattım. Burada hanımım onu ikinci kez anlatmayı gereksiz görürüm. Sözlerimi işitince çok şaşırdılar ve bana, ''Efendim buyurun buraya girin, geniş bir yürekle ve cömertçe karşılanacaksınız.'' dediler. Onlarla birlikte saraya girdim. Birçok salonlar geçtik. Hepsinde de saten kumaşlar asılı idi. Sonunda geniş ve diğerlerinden daha güzel büyük bir salona eriştik. Bu büyük salonun ortasında şilteler üzerine serilmiş 10 halı vardı ve bu 10 şahane şiltenin ortasında üstünde şilte bulunmayan ama diğer 10'u kadar güzel olan 11. bir halı daha vardı. İhtiyar bu 11. halının üzerine oturdu. 10 genç adam da kendi yerlerine ve bana ''Efendim, salonun ortasındaki yükseltiye oturun ve burada göreceğiniz şey ne olursa olsun bize soru sormayın.'' dediler. Bu konuşmanın üzerinden birkaç dakika geçmeden ihtiyar ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Sonra birkaç kez, her seferinde yiyecek içecek taşıyarak geri döndü. Hepsi yiyip içtiler. Ben de onlara katıldım. Bundan sonra ihtiyar geride ne kalmışsa topladı ve geri dönüp oturdu. Bunun üzerine gençler ona, ''Görevlerimizi yerine getirmek için gerekli şeyleri getirmeden nasıl oluyor da önümüzde oturabiliyorsun?'' diye sordular. İhtiyar da hiç konuşmadan ayağa kalkıp 10 kez dışarı çıktı ve her defasında başının üzerinde örtüyle sarılı bir leğen, elinde bir fenerle dönüp her leğen ve feneri genç adamların her birinin önüne koydu. Ama bana hiçbir şey vermedi. Bu yüzden aykırı düşüncelere kapıldım. Ama kumaşları kaldırdıklarında her bir leğende kül ve kömür tozu ve sürme bulunduğunu gördüm. Sonra gençler külü alıp başlarından aşağı döktüler. Kömür tozunu yüzlerine sürdüler ve sürmeyi sağ gözlerine çektiler. Sonra da sızlanıp ağlamaya başladılar ve yaptığımız kötülükler ve hatalar dolayısıyla bize ancak bu yaraşır dediler. Gün doğması yaklaşıncaya kadar hep böyle sızlanmayı sürdürdüler. Sonra ihtiyarın getirdiği başka kaplardaki suyla yıkandılar. Yeni giysiler kuşandılar ve önceki gibi oldular. Ben bütün bunları görünce çok büyük bir şaşkınlığa düştüm. Bana verilen emre uyarak hiçbir şey sormadım. Ve ertesi gece yine ilk geceki gibi davrandılar. Üçüncü gecede, dördüncü gecede ben artık daha fazla dilimi tutamadım ve ''Ey efendilerim, lütfen bana sol gözünüzün nasıl kör olduğunu anlatın. Beni aydınlatın. Sonra da başınıza döktüğünüz, yüzünüze ve gözünüze sürdüğünüz kül, kömür tozu ve sürmeden söz edin. Yoksa vallahi beni içine düşürdüğünüz bu şaşkınlığa katlanmaktansa ölmeyi iyi tutarım.'' dedim. O zaman hepsi birden ''Ey bahtsız kişi, ne soruyorsun sen? Bu senin felaketin demektir.'' diye haykırdılar. Ben de ''Bu şaşkınlığı sürdürmektense felakete razıyım.'' dedim. O zaman bana ''Sol gözünden çekin.'' dediler. Ben de ''Sol gözüme gerek yok, böyle şaşkınlığım sürecekse.'' dedim. Bunun üzerine bana ''Bahtın neyse o olacak. Bizim başımıza gelen senin de başına gelecek. Ama sakın şikayet etme. Çünkü hata işliyorsun. Ve de gözünün kaybından sonra buraya geri de dönemezsin. Zaten 10 kişiyiz. 11. kişiye burada asla yer yok.'' dediler. Bu sözler üzerine ihtiyar canlı bir koyun getirdi. Boğazı kesilip derisi yüzüldü ve temizlendi. Sonra bana ''Seni bu deriye sararak dikeceğiz. Bu bakır sarayın taraçasına bırakılacaksın. Ruk adındaki bir fili kaldırabilecek güçte büyük bir akbaba seni sahici bir koyun sanıp pençesine alacak ve bulutlara kadar uçuracak. Sonra insanoğlunun erişmesi olanaksız olan yüksek bir dağın tepesine seni yutmak için götürecek. Sen vereceğimiz şu bıçakla koyunun derisinin ek yerlerini kesersin, oradan dipdiri çıkarsın. O zaman insan eti yemeyen korkunç ruk seni yemeyecek ve gözden kaybolacaktır. Bundan sonra sen bizim saraydan 10 kez daha büyük, 1000 kez daha şahane bir saraya rastlayıncaya kadar yürürsün. Bu sarayın tüm duvarları altın kaplamadır ve bu duvarlara büyük değerli taşlar, özellikle zümrüt ve inciler kakılmıştır. Açık kapıdan içeri girersin. Vaktiyle bizim girdiğimiz gibi ve göreceğin şeyi orada görürsün. Bize gelince biz orada sol gözlerimizi yitirdik. Layık olduğumuz cezaya da katlanıyoruz ve her gece ne yaptığımızı gördüğün şekilde suçumuzun kefaretini ödüyoruz. Kısacası bizim öykümüz budur. Zira ayrıntılara girecek olursak koskoca bir kitabın sayfalarını doldurmak gerekirdi. Sana gelince bahtının gereği ne ise o olsun dediler. Bu sözleri duyunca kararımı vermiş bulunduğumdan bana bıçağı verdiler, beni koyun derisine sokup ek yerlerini diktiler ve sarayın taraçasına bıraktılar. Sonra da uzaklaştılar ve birdenbire korkunç bir kuş tarafından kaldırılıp uçurulduğumu hissettim. Dağın tepesinde yere bırakıldığımı anlar anlamaz da bıçakla koyun derisini yardım ve ürkütmek için kış kış diye haykırarak ortaya çıktım. Korkunç ruh ağır ağır uçtu. Ardından bakarak onun büyük beyaz bir kuş olduğunu gördüm. Bunun üzerine yürümeye başladım. Sabırsızlık ateşiyle acele ilerleyerek bir saraya ulaştım. Bu sarayı görünce 10 genç adamın tanımlamalarına karşın şaşkınlığın sınırına dayanırcasına şaşırdım. Çünkü sözle tanımlanamayacak kadar şahaneydi. İçinden geçerek girdiğim büyük altın kapı 99 adet sarı sabır ve sandal ağaçlarından yapılmış kapıyla çevrelenmişti. Salonlarının kapıları altın ve elmas kakılmış abonozdandı. Bütün bu kapılar karanın ve denizin tüm zenginliklerinin toplandığını gördüğüm salonlara, bahçelere açılıyordu. Girdiğim ilk salonda kendimi 40 genç kızın arasında buldum. Bu kızlar öyle şaşırtıcı bir güzellikte idiler ki bunlardan daha güzellerini düşlemek mümkün olmadığı gibi insan gözünün bunlardan birini diğerinden üstün görmesi de mümkün değildi. Öylesine hayranlık duydum ki başımın döndüğünü hissederek kendimi zor tuttum. Bunun üzerine hepsi de ayağa kalkıp bana yaklaştı ve bana ''Evimiz sizin evinizdir, yeriniz gözümüz üzerine, başımız üzerinedir.'' dediler ve beni yanlarına oturmaya çağırdılar. Bir peykiye oturttular ve hepsi de yöremde yere halıların üzerine oturdular ve bana ''Ey efendimiz, bizler senin kölelerin malınız, sen bizim efendimiz ve başımızın tacısın.'' dediler. Sonra hepsi birden bana hizmette bulunmaya koyuldular. Birisi sıcak su ve havlular getiriyor ve ayaklarımı yıkıyor. Öteki ellerime altın bir ibrikten kokulu sular döküyor. Bir üçüncüsü sırtıma kemeri altın ve gümüş tellerle işlenmiş sırf ipekten bir giysi giydiriyor. Bir dördüncüsü çiçek kokularıyla hazırlanmış, nefis bir içkiyle dolu bir bardak sunuyor. Biri gözlerimin içine bakıyor, bir diğeri yüzüme gülüyor, bir başkası da göz kırpıyordu. Biri şiirler okurken, bir diğeri önümde kollarını açıyor, bir başkası da kalçalarının üstünde vücudunu kıvırıyor. Biri bana ah derken, diğeri uh diyor. Bir başkası bana göz bebeğim derken, bir diğeri ruhum benim diyor. Biri canım derken, öteki ciğer köşem diyor. Bir başkası ise yüreğimin ateşi diye sesleniyordu. Sonra hepsi yanıma yaklaştı, beni ovuşturmaya ve okşamaya başladılar ve bana, ''Ey çağrılımız, bize öykünü anlat. Çünkü biz burada çoktandır hiçbir erkek yüzü görmeden yapayalnız yaşıyoruz. Şimdi mutluluğumuz tamamlandı.'' dediler. O zaman daha da sakinleşerek onlara öykümün sadece bir bölümünü anlattım. Anlattıklarım bitince gece yaklaşmıştı. O zaman akıl almayacak kadar çok mum getirdiler. Salon göz kamaştıran bir güneşin aydınlatabileceği kadar aydınlandı. Sonra sofrayı kurdular, en nefis yemekleri ve en baş döndürücü içkileri getirdiler. Çalgılarıyla zevkli melodiler çalarak en büyüleyici seslerle şarkı söylediler. Ben yemek yemeye devam ederken birileri de kalkıp raks etti. Bütün bu şenliklerden sonra bana, ''Ey sevgili, şimdi elle tutulur zevklerin tadılması ve yatma zamanıdır. İçimizden gönlünün çektiğini seç. Bizi gücendirmekten korkma. Çünkü her birimiz nasıl olsa birer gece senin olacağız. Biz 40 kız kardeşiz. Her birimiz sırası gelince yatakta bütün gece seninle oynaşmaya başlayacak.'' dediler. O zaman ben hanımım, bu kız kardeşlerden hangisini seçeceğimi bilemedim. Çünkü hepsi de aynı derecede arzu uyandırıyordu. Bunun üzerine gözlerimi kapadım, kollarımı uzattım ve birini yakaladım ve gözlerimi yeniden açtım. Ama yeniden hemen kapadım. Çünkü güzelliğinden gözlerim kamaşmıştı. Seçtiğim kız bana elini uzattı ve beni yatağına götürdü. Bütün geceyi onunla geçirdim. 40 kez ben onu doyurdum, 40 kez de o beni doyurdu. Ve her seferinde ''Oh sevgilim, oh ruhum'' diyor beni okşuyordu. Ben onu ısırıyordum, o beni çimdikliyordu. Ve bütün gece bu böyle sürüp gitti. Ve ben aynı şekilde hanımım her gece kız kardeşlerden biriyle ve karşılıklı saldırılarla işi sürdürdüm. Bu böylece bir yıl devam etti. Gevşeyerek, açılıp saçılarak. Ve her geceden sonra sabahları bir gece sonra birlikte yatacağım genç kız yanıma geliyor, beni hamama götürüyor ve tüm bedenimi yıkıyor, vücudumu şiddetle ovuşturuyor ve Tanrı'nın kullarına bağışladığı tüm kokularla beni kokuya boğuyordu. Böylece yılın sonuna geldik. Sonuncu günün sabahında tüm genç kızların yatağıma koşuştuklarını gördüm. Hepsi gözyaşları döküyor ve üzüntüden saçlarını savurarak sızlanıyorlardı. Sonunda bana, ''Bil ki ey gözümüzün nuru, seni terk etmek zorundayız. Tıpkı senden öncekileri terk ettiğimiz gibi. Çünkü bil ki sen ilk değilsin ve senden önce bize senin gibi çok aygırlar yüklendi.'' Biz de sana yaptığımız gibi onlara aman vermedik. Yalnız sen gerçekte en usta biniciydin. Gerek saldırılarından, gerekse genişlik ve uzunluktan yana. Ve de sen en çapkınları olduğu kadar en nazikleriydin hepsinin. İşte bu nedenledir ki biz sensiz asla yaşayamayız dediler. Ben de onlara, peki ama niye beni terk etmek zorundasınız? Çünkü ben hiç de sizinle geçirdiğim yaşantının neşesini kaybetmek istemiyorum dedim. Beni, bil ki biz tek bir hükümdarın kızıyız, fakat analarımız ayrıdır. Ergenliğe ulaşalıdan beri bu sarayda yaşıyoruz ve her yıl gidip babamızı ve analarımızı ziyaret etmek üzere 40 gün ortadan yok oluyoruz. Ve işte bugün o gündür diye yanıtladılar. Ben de onlara, fakat ey nefis yaratıklar, ben pekala siz dönünceye kadar Allah'a şükrederek burada kalabilirim dedim. Bana, dilediğin olsun. İşte sarayın tüm kapılarını açan bütün anahtarlar. Bu saray senin evindir. Sen onun efendisisin. Ama bahçenin dibindeki bakır kapıyı sakın açmayasın. Yoksa bizi bir daha göremezsin. Başına da büyük bir felaket gelir. Bundan dolayı sakın bakır kapıyı açma dediler. Bu sözler üzerine hepsi gelip boynuma sarıldılar ve birbiri ardından beni öptüler. Ağlayarak ve Allah seninle birlikte olsun diyerek ayrıldılar. O zaman ben hanımım anahtarları elimde tutarak salondan çıktım ve bu sarayın her köşesini ziyaret etmeye başladım. Zaten kızların kollarıyla ruhum ve bedenim öylesine zincirlenmişti ki sarayı gezecek vakit bulamamıştım. Böylece ilk anahtarla ilk kapıyı açtım. Kapıyı açınca büyük meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe gördüm. Bu ağaçlar tüm dünyada benzerlerini görmediğim kadar büyük ve güzel ağaçlardı. Küçük kanallardan akan sular tüm ağaçları suluyor, bu ağaçların meyvelerini irilikten ve güzellikten yana şaşırtıcı kılıyordu. Bu meyvelerden, özellikle muzlardan, asil bir Arap'ın parmaklarına benzer hurmalardan, narlardan, elmalardan ve şeftalilerden yedim. Yemekten doyunca Tanrı'ya verdiği nimetlerden dolayı şükrettim ve ikinci anahtarla ikinci kapıyı açtım. Bu kapıyı açtığımda gözlerim ve burnum küçük kanalların suladığı büyülü güzellikteki çiçeklerle dolu büyük bir bahçe gördü ve kokladı. Bu bahçede ülkenin emirlerinin bahçelerinde yetişen tüm çiçekler. Yaseminler, nergisler, güller, menekşeler, sümbüller, laleler, karanfiller, düğün çiçekleri ve bütün zamanların tüm çiçekleri vardı. Bu çiçeklerin kokusunu içime çektikten sonra bir yasemin kopardım ve burnumu içine daldırdım ve derin derin kokladım ve de Yüce Tanrı'ya insanları böyle sevindirdiği için şükrettim. Bunu izleyerek üçüncü kapıyı açtım. Kulaklarım her türden ve her renkten bütün kuşların sesleriyle büyülendi. Bu kuşların tümü sarı sabır ve sandal ağaçlarının çubuk tahtalarından yapılmış bir kafese kapatılmışlardı. Bu kuşların içeceği su yeşimden ve ince, alacalı akikten yapılmış küçük fincan altlıklarında, yemleri de altından küçük taslarda bulunuyordu. Kafesin dibinde taranmış ve sulandırılmış kum vardı. Kuşlar hallerinden mutlu, Tanrı'ya şükrediyor gibi ötüşüyorlardı. Akşam oluncaya kadar onları dinledim, sonra gidip yattım. Ama ertesi gün acele kalktım ve dördüncü anahtarla dördüncü kapıyı açtım ve hanımım orada öyle şeyler gördüm ki insanoğlu rüyasında bile asla göremez. Büyük bir avlunun ortasında harika bir çabayla oluşturulmuş bir kubbe gördüm. Bu kubbeden üzerindeki altın ve gümüş kakmalı 40 abonos kapıya çıkan somaki mermer döşenmiş merdivenlere geçiliyor. Kanatları açık olan bu kapıların her birinden geniş birer salona giriliyordu. Her salon ayrı bir hazine içeriyor ve her hazine benim saltanat sürdüğüm ülkenin değerinden fazla değer taşıyordu. İlk salonda dizilmiş irili ufaklı inci kümeleri vardı ama irileri ufaklarından fazlaydı ve bu incilerin her biri bir güvercin yumurtasından büyük ve tüm aydınlanma halindeki ay kadar parlaktı. Ama ikinci salon zenginlikten yana birincisini geçiyordu. Tepesine kadar elmaslar, kızıl yakutlar, mavi yakutlar, lallerle, yani safir, doluydu. Üçüncü salonda ise sadece zümrüt vardı. Dördüncüsünde doğal altın parçaları. Beşincisinde dünyadaki her türden altın sikkeleri. Altıncısında saf gümüş. Yedincisinde çeşitli ülkelerin gümüş sikkeleri vardı. Öteki salonlarda yeryüzünün ve denizlerin bağrında oluşan tüm değerli taşlar, yakutlar, firuzeler, yemen taşları, her renkten akikler, yeşim vazolar, kolyeler, bilezikler, emirlerin ve şahların saraylarında kullanılan her türlü mücevherle doluydu. Ve ben hanımım, ellerimi ve gözlerimi yukarı doğru çevirdim ve Yüce Tanrı'ya tüm bu güzel şeyleri bağışlamış olmasından dolayı şükrettim. Böylece her gün bir veya iki ya da üç kapıyı açarak ziyaretlerimi sürdürdüm. 40 gün dolasıya kadar. Nihayet elimde bakırdan yapılmış olan sonuncu kapıyı açacak sonuncu anahtardan başkası kalmadı. 40 genç kızı düşündüm. Onları düşünmek bile bana en büyük mutluluğu veriyordu. Onların tavırlarındaki tatlılığı, ciltlerinin tazeliğini, kalçalarının sertliğini, ferçlerinin darlığını ve de kıçlarının yuvarlaklığını ve hacmini ve bana "Uh sevgilim, uh gönlümün ateşi" diyerek haykırışlarını. Sonra kendimin de "Allah isterse bu gece kutsal bir gece, uykusuz bir gece olacak" diye haykırışımı. Ama melun şeytan boyuna bu bakır kapının anahtarını aklıma getiriyor ve beni müthiş tahrik ediyordu. Bu baştan çıkarma irademden daha kuvvetliydi. Sonunda bakır kapıyı açtım. Ama gözlerim hiçbir şey görmedi. Sadece burnum çok ağır, duygularıma düşman bir koku duydu ve o anda ve o saatte bayıldım ve kendiliğinden kapanan kapının dışında yere düştüm. Yeniden kendime gelince şeytanın esinlediği kararımda ısrar ettim ve kapıyı yeniden açtım. Bu kez kokuyu daha zayıf olarak duydum. Bunun üzerine içeri girdim ve kendimi baştan başa safranlar serpilmiş, akamber ve günlükle kokulandırılmış mumlarla, yanarken o ağır kokuyu çıkaran, kokulu yağlar içeren altın ve gümüş şahane lambaların aydınlattığı geniş bir salonda buldum. Ve bu altın meşalelerin ve lambaların arasında alnında beyaz bir yıldız bulunan, akıllara durgunluk verecek güzellikte siyah bir at gördüm. Sol arka ayağı ve sol ön ayağı baştan aşağı beyazdı. Yem teknesi susam ve arpa kırıntılarıyla, yalağı gül suyuyla kokulandırılmış taze suyla doluydu. Ve ben, hanımım, atlara karşı büyük tutkum olduğundan ve ülkemin en ünlü ata bineni olarak tanındığımdan bu atın bana tam uyacağını düşündüm. Atı dizgininden tuttum, bahçeye çıkardım ve üzerine bindim. Ama hiç kıpırdamadı. O zaman boynuna altın zincirle vurdum. Ve birdenbire hanımım, at o ana kadar görmediğim iki kara kanat açtı. Böğründen korkunç bir şekilde kişnedi. Toynağıyla üç kez yeri dövdü ve benimle birlikte göğe doğru uçmaya başladı. O sırada hanımım dünya gözümün önünde döndü ama baldırlarımı sıkıştırarak iyi bir binici gibi davrandım ve sonunda at alçaldı ve on kör genci bulduğum bakır sarayın taraçası üzerine kondu. Ve tam o sırada öyle şiddetli şaha kalktı ve öyle aceleyle silkindi ki yere devrildim. Bana yaklaştı ve kanadını yüzüme doğru alçalttı ve ucuyla sol gözüme vurdu ve beni iflah olmaz biçimde kör bıraktı. Sonra göklere ağdı ve uçarak kayboldu. Ve ben elimi yiğiten gözüme götürdüm ve kendi kendime sızlanarak ve acıyla elimi silkeleyerek taraça boyunca yürüdüm. Ve birdenbire on gencin yaklaştığını gördüm. Beni görünce, ''Bizi dinlemek istemedin. İşte uğursuz kararının sonucu. Seni yanımıza da alamayız. Çünkü zaten 10 kişiyiz. Ama şu ve şu yolları izlersen Bağdat'a ulaşabilirsin. Orada ünü bize kadar ulaşan Emirül Müminin Harun Reşit'i görürsün. Bahtın onun ellerindedir.'' dediler. Oradan ayrıldım. Başıma gelecek başka felakete katlanamayacağımdan sakalımı kazıyıp kalender giysilerine bürünüp gece gündüz yolculuk ettim ve barış kenti Bağdat'a gelinceye kadar yolculuğa devam ettim. Burada şu iki kör dostumu gördüm. Selam vererek burada bir garip olduğumu söyledim onlara. Onlar da bizler de garibiz burada dediler ve işte bu mübarek eve ulaşmamız böyle oldu efendim demiş. Ve işte benim gözümü yitirmemin ve sakalımı kazımamın öyküsü böyledir diye eklemiş. Bu olağanüstü öyküyü duyan genç ev sahibesi üçüncü kalendere peki öyleyse selam ver ve git seni bağışlıyorum demiş. Ama üçüncü kalender gidemem ben vallahi geri kalanların da öykülerini duymak isterim diye yanıt vermiş. O zaman genç kız halifeye, Cafer'e ve Mesrur'a dönmüş ve onlara siz de bana öykülerinizi anlatın demiş. Bunun üzerine Cafer yaklaşmış ve eve girerken kapıya bakan genç kıza söylemiş olduğu öyküyü anlatmış. Cafer'in sözlerini de işittikten sonra genç kız hepsine birden, ''Hepinizi bağışlıyorum, birileri ve diğerlerini ama buradan çabuk ayrılın.'' demiş. Hepsi çıkıp sokağa ulaşmışlar. O zaman halife kalenderlere, ''Arkadaşlar şimdi nereye gideceksiniz?'' diye sormuş. Onlar da, ''Nereye gidebileceğimizi bilmiyoruz.'' diye yanıt vermişler. Halife onlara gelin geceyi bizde geçirin. Cafer'e de bunları senin evine götür. Yarın sabah da bana getir. Bakalım ne yapabiliriz demiş. Cafer de halifenin emirlerini yerine getirmekte kusur etmemiş. Halife sarayına dönmüş. Fakat o gece uykusunun hiç tadı tuzu olmamış. Sabahleyin uyanmış ve tahtına oturmuş. Ve imparatorluğunun tüm başta gelenlerini çağırmış. Bunlarla işini görüp hepsi uzaklaştıktan sonra Cafer'e dönüp ona... ''Bana üç genç kızı, iki dişi köpeği ve üç kalenderi getir.'' demiş. Cafer oradan hemen ayrılıp hepsini getirerek halifenin ellerine teslim etmiş. Genç kızlar başlarını peçeyle örtmüşler ve halifenin önüne gelmişler. Bunun üzerine Cafer onlara, ''Size kötülük yapmayacağız. Çünkü bizi tanımadan bağışladınız ve bize iyi davrandınız. Ve işte şimdi de siz Abbas Hanedanı'nın beşinci torunu Harun Reşit'in elindesiniz. Ona kendiniz hakkındaki gerçek öyküleri anlatın.'' demiş. Genç kızlar müminlerin emiri adına görüşen Cafer'in bu sözlerini duydukları zaman içlerinden en büyükleri ilerlemiş ve Ey emirül müminin, bana ait olan öykü öylesine şaşırtıcıdır ki, eğer iğnenin ucuyla gözün köşesine yazılsaydı, onu saygıyla okuyan için ders oluştururdu, demiş. Anlatısının bu noktasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve anlatmaktan vazgeçmiş. 14. ayrımın sonu, sayfa 176.